Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 20 Nisan 2022 Çarşamba'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medyadan, Facebook ve Twitter sayfalarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iç sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. Köşemizde bu hafta kentsel dönüşümde asbest riskini konuşacağız. Konu hakkında bilgilendirmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Şengül Üçüncü telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa'da İslam'a ve dini değerlerimize saldırılar Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor maalesef. Avrupa ülkesi İsveç'te geçtiğimiz hafta Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin bir saldırı düzenlendi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim sokak ortasında yakıldı. Bu aşağılık saldırıya tepkilerse sürüyor. Almanya'da ise polisin 13 yaşındaki Türk çocuğu yere yatırıp dizleriyle boğazına bastırması ve yerde sürüklemesi Batı'nın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. İslam düşmanlığının tehlikeli boyutlara ulaştığı Fransa'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ediyor. Adaylar seçildikleri zaman Müslümanlara yaşatacakları baskıyı önceden haber verir nitelikte nefret söylemlerinde bulunuyor. Peki 24 Nisan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen'in seçilmesi halinde Fransa'da yaşayan Müslümanları ve Türkleri nasıl bir gelecek bekliyor? İkinci bölümde Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız telefonumuzun diğer ucunda olacak ve gündemde öne çıkan haberler üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Güne bakan başladı.
Ferzana gel, al daireni hengama gel, bülbül senin, gülşen senin, yar. Yar aman aman, aşıkınım hayli zaman, dil muntazır teşrifine, gel aman aman. We'll be right back. cevap. Ünvan ile yaksın sinem Süzan ile. Müştak sana bin can ile. Bülbül senin, gülşen senin yar. Yar aman aman aşıkınım hayli zaman. Dilmun tasır teşrifine. Gel aman aman.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerleyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Şengül Üçüncü telefon attığımızda. Sayın Üçüncü merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum, birlikte iyi yayınlar olsun inşallah.
Umarım evet.
Şengül Hanım, sıkça konuşuyoruz. İşte asbest, kentsel dönüşüm, efendim bir de ülkemiz deprem bölgesinde. Sıkça depremlerle mücadele ediyoruz. Bunlar tabii daha bir ön plana çıkıyor. İsterseniz şuradan başlayalım. Asbest ve kentsel dönüşüm kavramları hakkında bize genel bir bilgi verir misiniz? Asbest nedir ve kentsel dönüşüm açısından asbest riski denilince bizim ne anlamamız gerekir?
Tabii ki genel manada asbesti doğada bulunan işte farklı etkiler sonucu, yüksek sıcaklık, basınç ve kimyasal etkiler sonucu oluşan lifsi yapıdaki mineral grup olarak tanımlamamız mümkün. Çevre Koruma Ajansı iki grup altında değerlendirmekte, ayırmakta asbesti ve bu iki grubun altında da temelde bilinen 6 farklı asbest türü bulunmakta. Serpentin grubu ve amfibol grubu olarak ikiye ayrılır ve bunlar da kendi içerisinde dediğim gibi toplamda 6 farklı türden oluşmakta. Evet. Şimdi asbest bir zamanlar mucize malzeme olarak, işte ölümsüz malzeme olarak tanımlanmış. Yüksek sıcaklığa, yüksek neme, karşı dayanıklı, işte çok yüksek erime noktası bulunan mikroorganizmaya neme karşı dayanıklı, dediğim gibi mucize olarak nitelendirilen bir malzeme olmuş. Ama tarih içerisinde ne yazık ki bir süre sonra olumsuz sağlık etkileri anlaşıldığında insan sağlığına olan, hatta geri dönüş olmayan zararları anlaşıldığına vazgeçilmiş bir malzeme. Şimdi inşaat sektörü açısından ve kentsel dönüşüm açısından değerlendirildiğinde de betondaki mukavemeti arttırmak, eklendiğindeki mukavemeti arttırma niteliğinden, özelliğinden dolayı da binalarda sıklıkla tercih edilmiş bir malzeme. Hı hı. Ve kentsel dönüşüm kapsamında işte bir takım yenilemeler yapıldığında binalarda ya da yıkım işlemleri yapıldığında da kontrolsüz yıkım işlemleri söz konusuysa özellikle bu asbest liflerinin bu işlerde çalışan kişilere işte etkisi ya da işte çevre halka hak sağlığı açısından tehdit oluşturarak çevre halka zarar vermesi gibi bir durum söz konusu olabilmekte. Siz de biraz önce söylediniz, ülkemiz bir deprem ülkesine yazık ki. Ancak kentsel dönüşümle alakalı düzenlemeler 2009 yılında yaşadığımız büyük felaketin ardından özellikle gündeme gelmiş ve 2012 yılında çıkartılan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla beraber ülkemiz çok ciddi bir kentsel dönüşüm faaliyeti içerisine girmiş ve bir hedef olarak da ülkemizin kentsel dönüşümle ilgili hedefi olarak da 20 yıllık gibi bir zaman diliminde yaklaşık 7 milyon tane binanın yıkılması ve depreme dayanıklı hale getirilmesi hedeflenmiş durumda. Kentsel dönüşüm elbette ki ülkemiz için gerekli bir dönüşüm, gerekli bir çalışma ama bu kapsamda yapılan çalışmalar gözetilirken de asbest riskinin yani diğer birçok farklı iş sağlığı güvenliği açısından oluşabilecek risklerle beraber biraz önce de söylediğim insan sağlığı açısından çok riskli olan asbest maruziyeti riskinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Farklı yıkım işlemindeki çalışan kişiler öncelikli olmak üzere işte elektrik işçileri, tesisatçılar ya da işte bu işlerin hafriyatlarının taşınmasında görev alan kişiler gibi meslek grupları öncelikli olmak üzere bu meslek gruplarına ek olarak da bu binaların yıkıldığı çevrede yaşayan halk, yakın çevrede yaşayan halkın maruziyeti gibi etkilerinden dolayı kentsel dönüşüm çalışmalarında asbest riskinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor. Hem çevreye hem insan sağlığına vereceği zararın mutlaka ki yetkililer tarafından göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi asbest aslında önemli bir yapı malzemesi ve doğru kullanılması gerekiyor ve dediniz ki betona katıldığında bağlayıcılık özelliğiyle betonun mukavemetini artırıyor, değil mi?
Evet, aynen.
Şimdi bu asbest binaların hangi yerlerinde bulunabilir?
Binalarda çok farklı noktalarda farklı amaçlara hizmet etmesi için kullanılmıştır asbest. Örneğin ısı yalıtımı, gürültü yalıtımı ya da işte neme karşı dayanımı artırmak amaçlı olarak yalıtımlı izolasyon malzemeleri genellikle asbestin kullanıldığı malzeme türleri. Bunları örnek verecek olursak ısı yalıtımı için kullanıldığı yerler özellikle kazan daireleri. Kazan dairesi, kazanların çevresine kaplanmış şekilde kullanılmış. Ya da kazan dairelerindeki borulama hatları. Yangın kapıları ya da yangın panelleri, yangın kapılarındaki bariyerler bunları örnek olarak verilebilir. Yangın battaniyeleri gene ısıya karşı dayanımı artırdığından dolayı kullanıldığı tercih edildiği noktalar. Gürültü için akustik tavan kaplamalarında ya da sahne perdelerinde tercih edilmiş. Ya da neme karşı dayanımından dolayı binalarımızdaki çatılarda, çatıların alt kısmında spreylenmiş bir yalıtım malzemesi olarak dış cephe kaplamalarında ya da sıcak su hatlarında, bazı elektrik tesisatında ya da elektrik tesisatının borulama hatları gibi farklı noktalarda kullanılmış. Ayrıca çatıların çatılarla beraber şöminelerde ya da bacalarda, iç kısımlarındaki tuğlalarda tercih edilmiş. Bunlar öncelikli olarak söyleyebileceğimiz binalardaki kullanım noktaları. Bunların dışında sıvalara ya da işte boyalara katkı malzemesi olarak gene neme karşı dayanımından dolayı kullanıldığını biliyoruz. İşte lavabolarda sifon ekipmanlarında kullanıldığını biliyoruz. Ya da mutfaklardaki ev yerinin altında gürültü, yani suyun çıkarttığı gürültüyü önlemek amaçlı yapıştırıcı yapışkan bir malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz. Cam macunu, bu çocukken bizim yaşlarımızı 1980-1990 kuşağı bilir. Cam macunu özellikle elimizde çocukken oynadığımız bir malzemedir. Bunun içerisinde de asbest olduğu bilinmekte. Bunlar ilk aklımıza gelen binadaki karşımıza çıkabilecek noktalar asbestin kullanım alanları olarak sıralanabilir.
Asbestin kullanım alanları epey geniş, bu anlattıklarınızdan öyle anlıyoruz. Binaların hemen hemen her yerinde kullanılıyor.
Yani aynen bu şekilde söyleyebiliriz. Pek çok yerde karşımıza çıkmakta. Yalıtıma ihtiyaç duyulan, izolasyona ihtiyaç duyulan pek çok noktada ve özellikle 1980 öncesi yapılmış olan binalarda bu noktalarda asbestli malzemenin kullanılmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Peki. Bir binada asbest olup olmadığı nasıl tespit ediliyor? Diyelim ki bir binada asbest tespiti yapıldı. Bu durumda nasıl bir süreç izleniyor?
Ülkemizdeki bu konuyu düzenleyen yönetmelikler söz konusu. Şu andaki düzenlemeden bahsedersek bir bina için yıkım kararı verildi. Binanın sahibi yıkım ruhsatı alabilmek için belediyeye başvurması gerekiyor ve belediyeler kendisinden bu ruhsatı verebilmek için öncelikle binada asbest survey ya da asbest incelemesi yapılmasını istiyorlar. Ve asbest survey'i şu anda asbest döküm uzmanları tarafından veya prosesinde A sınıfı iş güvenliği bulunan iş yerleri içinde bu uzmanlar tarafından binaya gidilip inceleme yapılması suretiyle ve bu inceleme biraz önce bahsettiğim asbestin bulunabileceği muhtemel noktalar göz önünde bulunarak inceleme yapılması ve buralardan da katı numune alınması suretiyle yapılmakta. Onların farklı metotları söz konusu, örneklem yapılması, örneklem alınması anlamında da örneklem sayısı anlamında da farklı metotlar kullanılmakta. Bu alınan numuneler daha sonra genel müdürlüğümüzden yetki almış ve TÜRKAK'tan da akredite olmuş laboratuvarlarda analiz edilmekte. Ve bu raporlarda, laboratuvar raporları sonucunda da asbestin binada bulunup bulunmadığı, eğer mevcutsa da hangi noktalarda bulunduğuna dair bir sonuç ortaya çıkarılmaktadır. Binalarda eğer asbest olmadığı tespit edilmişse, belediyeler bu rapora istinaden yıkım ruhsatını vermekte. Eğer ters bir durum olarak da binada asbest varlığı tespit edilmişse de bu asbestin binadan temizlenmesinin ardından binanın yıkılması söz konusu. Yasal düzenlemeler bunu gerektirmekte. Asbestin temizlenmesi, sökülmesi sürecinde de asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmeliğimiz kapsamında bu işin nasıl yapılacağının detaylarının yer aldığı bir bildirim hazırlanması gerekmekte. Bu bildirimde Çalışma ve İş Kurulu İl Müdürlüğü'ne iletilip arkasından bu asbest döküm çalışması da gerçekleştirilerek çalışmanın tamamlanmasının neticesinde de asbestin artık binada bulunmadığına dair bir rapor düzenlenmesi gerekmekte. Ve bu raporda yine Çalışma ve İş Kurulu İl Müdürlüğü'ne teslim edildiğinde artık o binada asbestin bulunmadığı, asbest açısından temiz olduğu ortaya çıkarılmaktadır. Arkasından binanın yıkımı yapılabilir ve yıkımı yapıldığında da yani ruhsat açısından da ya da asbest açısından da herhangi bir sakınca kalmadığını söylememiz mümkündür.
Evet. Sayın Üçüncü, ayrıntılı bilgiler veriyorsunuz bizlere. Çok teşekkür ediyorum.
Ben
aydınlatıyorsunuz. Şimdi hepimiz depreme dayanıklı binalarda oturmak isteriz. Çünkü her şeyin başı sağlık. Efendim uzun ömürlü olsun binalarımız isteriz. Bu bahsettiğiniz asbest de binaların pek çok yerine katılıyor. Tabii o betona elastikiyet kazandırıyor ama bunun yanında zararları da var sağlığa. Biraz da isterseniz bundan başlayalım, buradan devam edelim. Asbestin sağlığa etkileri neler? Asbestin bulunabileceği binalarda çalışanlar ya da bu tarz binaların çevresinde yaşayanlar ne gibi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabilirler?
Asbestin sağlık üzerindeki zararlı etkileri yaklaşık 1900'lü yılların başında tespit edilmiş. Ancak biraz önce de söylediğim mucize malzeme olarak nitelendirilen asbest pek çok şeye fayda sağladığı, yani izolasyon ya da yalıtım anlamında katkı sağladığı için ne yazık ki çok fazla malzemede tercih edilmiş, kullanılmış. Ülkemizde şunu da belirtmek isterim, ülkemizde de 2010 yılında asbestin ihracatı, ithalatı, kullanımı gibi konular kesinlikle yasaklanmış durumda. Sadece şu an ülkemiz için asbest riskine sebep olan şeyler asbestin daha önceden kullanıldığı malzemelerin deforme olması, yıkılması sonucunda asbestin ortama ya da atmosfere yayılmasıyla oluşabilen etkiler. Öncelikle bunu söylememizde fayda var. Yani ülkemizde şu an yasal olarak asbest kullanımı gibi bir unsur söz konusu değil. Mevcut, daha önceden kullanılmış olan asbestin ortaya çıkması, bir şekilde yayılması neticesinde de Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen madde olarak tanımlandığı için asbest pek çok farklı sağlık etkilerine, zararlarına sebep olabilmekte, farklı kanser türlerine sebep olabilmekte. Örneğin mide, kolon, kalın bağırsak ya da yemek borusu kanserine sebep olduğu na dair bir takım kanıtlar söz konusu. Ayrıca gırtlak kanseri, akciğer, mezotelyoma ve yumteli kanserine sebep olduğuna dair de kesin kanıtlar bulunmakta. Asbest Dünya Sağlık Örgütü tarafından grup 1A kanserojen madde olarak özellikle solunduğundaki etkileri anlamında grup 1 kanserojen madde olarak tanımlanmış. Etkileri asbestin belirli bir latent evre, yani gecikme periyodu sonucunda gözükebildiği için ne yazık ki herhangi bir başka kimyasal madde ya da başka bir minerale nazaran etkilerinin uzun sürede gözükmesinden dolayı göz ardı edilebilmekte asbest riski. Asbeste maruziyet süresi, asbestin türü ya da asbest lifinin yapısı gibi etkenler ya da kişinin bir takım genetik faktörleri ya da işte sigara kullanımı gibi etkenler asbestin kişide oluşturabileceği hastalıkların süresini değiştirebilmekte ve genellikle bu latent süre ya da gecikme periyodu 20 yılla 40 yıl arasında değişebilmektedir. Bizim ülkemizde şöyle bir şeyden de bahsetmek isterim, şöyle bir riskten de bahsetmek isterim. Ülkemizde kentsel dönüşümle beraber doğal asbest maruziyeti de söz konusu ne yazık ki. Doğal yapısında asbest bulunan, en fazla asbest bulunan ilk 10 ülke arasında bizim ülkemiz ve özellikle işte Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Diyarbakır ilk aklıma gelen noktalar bu illerimizde, Hakkari ve Şırnak'ta da olmak üzere bu illerimizde doğal yapıda, toprak yapısında asbest bulunabilmekte. Dolayısıyla çiftçilikle uğraşan işte tarım işçilerimiz ya da bu asbestli toprağı pekmez yapımında kullanan, işte evinin sıvasının yapımında kullanan insanlar da bu yapılarda, evlerde yaşadıkları için zaman içerisinde asbeste maruz kalabilmekte. Çevresel maruziyet de ülkemiz açısından ciddi bir risk. Bunu da göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemek isterim.
Çok önemli bir konu. Peki hemen şu hatırıma geldi. Binalarda asbestin bulunduğu yerleri temizlemek, o bölgeden o asbesti kazımak mümkün mü?
Şöyle, eğer bu yapıda asbestin bulunması kontrol altına alınabiliyorsa, biz buna enkapsülasyon, kapsüle etme ya da işte yerinde tutma diye nitelendirebiliriz. Eğer bunun yapılması söz konusuysa, asbestin yerinde bırakılması, sökülmemesi kesinlikle çok daha mantıklı bir çözümdür. Yalnız burada da şöyle bir çözüm üretilmesi gerekmekte. Örneğin bir kamu binasından bahsediyoruz ve yaşı itibariyle asbest bulunabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Ve muhtemel noktalardan survey yaptırarak numuneler aldık ve bu bina kullanımda asbestin bulunduğu noktalar bir raporla kayıt altına alınıp belki küçük işaretlemelerle, etiketlemelerle buralarda hangi noktalarda, bu binada hangi noktalarda asbestin bulunduğu gösterilerek ve çalışanlara da muhtemel bulunduğu noktalar hakkında ve buraların işte deforme edilmemesi, buralarda bir işte tamirat, bakım gibi çalışma yapılacağı zaman gerekli tedbirlerin alınması ya da neler yapılması gerektiğiyle alakalı eğitim verilmek suretiyle kontrollü olarak asbestin binada tutulması sağlanabilir. Ama bir bina yıkımı söz konusu olacak ve asbest bulunması muhtemel ya da asbest bulunduğu tespit edilmiş bir binadan bahsediyorsak kesinlikle asbestin sökülmesi gerekmekte. Arkasından yıkım işleminin yapılması gerekir.
Peki. Sizinle birlikteliğimizin sonlarına doğru geliyoruz. Ben de bu sebeple vaktimizi verimli kullanmaya gayret ediyorum. Şimdi bununla ilgili yasal düzenlemeler var elbette. Ülkemizde kentsel dönüşüm ve asbestle ilgili yasal düzenlemeler neler? Biraz bundan bahseder misiniz? Ayrıca asbestin kontrolüne dair kurumlar arasında nasıl bir görev paylaşımı söz konusu?
Söylediğim gibi 2012 yılında bu konuda ilk çıkartılan kanun bir dönüm noktası olmuş ülkemiz için. Kentsel dönüşüm yasası olarak geçmekte 6306 sayılı kanun. Bu bir dönüşüm noktası olmuş. Arkasından farklı asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik hakkındaki yönetmelik, bu işlerde çalışan asbest sökümü, yıkımı, tamir ve bakımı gibi işlerde çalışan kişilerin korunmasına, çalışanların korunmasına dair bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik Çalışma Bakanlığı tarafından çıkartılmış bir yönetmelik. Yine Çalışma Bakanlığı'nın tozla mücadele yönetmeliği, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gibi yönetmelikler, çalışanların yaptıkları işler sırasında asbeste maruziyetinin engellenmesi ya da koruma yöntemleri gibi konuların detaylarını belirtildiği yönetmeliklerdir. Asbest sökümü yapıldıktan sonra elbette bir ortaya bir atık çıkmakta, sökülen malzemeden kaynaklı bir atık çıkmakta. Bu noktada Çevre Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlemeleri devreye girmekte. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği, örneğin bu atıkların nasıl taşınacağını ve nasıl depolanacağına dair detayları içermekte. Bununla beraber yakın zamanda çıkan 2021 yılının Ekim ayında çıkmış olan binaların yıkılması hakkında yönetmelik de gene Çevre Bakanlığı tarafından çıkan bir yönetmelik ve bu yönetmelikte de bina yıkımı yapılmadan önce, yani binanın yıkılmasına karar verilmiş ama bu binada yıkım yapılmadan önce asbest survey'nin yapılması gerekliliğini, zorunluluğunu düzenleyen bir yönetmeliktir. Bununla beraber ülkemizin asbestle alakalı yine detaylı konularının belirtildiği bir standardımız söz konusu. TS 13.895 sayılı kılavuzu da asbestle çalışmaların nasıl yapılması gerektiğine dair pek çok detayı içermekte. Şöyle, bu konunun üç yönlü bir ekibi olduğundan bahsedebiliriz. TAC ayağını Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı oluşturmakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu işlerde çalışan kişilerin, çalışanların korumasına yönelik düzenlemeleri belirtmekte. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işin atık bertarafı boyutunun ve taşınması kısmını düzenlemekte ve Sağlık Bakanlığı da bu asbest riskinden ve sonrasında işte oluşabilen ya da oluşan sağlık sorunlarıyla alakalı halk sağlığının korunması konusunda yetkili ve sorumlu kuruluş olarak ülkemizde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Peki, son olarak şunu da sormak istiyorum. Dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Oturduğumuz binalarda depreme dayanıklı mı değil mi? Bunu öğrenmek isteriz. Ayrıca asbesti konuşuyoruz. Acaba binamızda asbest var mı yok mu? Bunu inceletebilir miyiz? Eğer inceletebilirsek nerelere müracaat edebiliriz?
Ülkemizde şu an farklı illere dağılmakla beraber bu işi üreten asbest söküm ve danışmanlık firmaları söz konusu. Bu firmalara başvurmaları halinde A sınıfı, yani prosesinde işte iş güvenliği uzmanı bulunan, A sınıfı iş güvenliği bulunan iş yerleri ya da işte binalar için asbest söküm uzmanları gelerek binada survey çalışması yapıp örneklem, katı numune örneklemi alıp arkasından laboratuvara, gene yetkili laboratuvarlara göndermek suretiyle bir analiz raporları oluşturmakta. Bu asbest söküm firmalarının yetkili laboratuvarca yaptırdıkları analiz ve hazırlanan rapor neticesinde bina sahipleri ellerinde bir binalarındaki asbestin varlığı ya da işte varsa hangi noktalarda bulunduğuna dair bir belge, doküman ellerinde bulunabilir ki bunun da gerçekten bir felaket olması durumunda ya da binada bir yıkım, tamirat, tadilat gibi bir çalışma yapılması durumunda asbeste karşı, asbest riskine karşı önlem alınması anlamında çok da faydalı olacağını düşünüyorum.
Evet. Sayın Üçüncü, çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlere kentsel dönüşümde asbest riskini anlattınız. Ayrıntılı bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Sağ olunuz.
İyi
çalışmalar. Hoşça kalın.
Sağlıklı günler diliyorum.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Şengül Üçüncü bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver var. Sayın Ünver, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta yine önemli gündem maddelerimiz var. Avrupa'da yine İslam'a, Türklere yönelik saldırılar devam ediyor ne yazık ki. Avrupa ülkesi İsveç'te geçtiğimiz hafta Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin bir saldırı düzenlendi. Pek çok ülkeden de tepki geldi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim sokak ortasında yakıldı. Böyle acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir diğeri Almanya'da polisin 13 yaşındaki Türk çocuğunu yere yatırıp dizleriyle boğazına bastırması ve yerde sürüklemesi. Bu da Batı'nın acımasız yüzünü bizlere gösterdi. Bir diğeri de gündem maddelerinden birisi Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Üçü de birbiriyle bağlantılı değil mi?
Evet, yani sonunda dönüp dolaşıp bizi alakadar eden, Avrupalı Türkleri alakadar eden önemli gelişmeler, olaylar ve ortaya çıkabilecek yeni sonuçlar diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi 24 evet, Nisan'da maalesef Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek. Çok önemli bir seçim. Aşırı sağcı Marine Le Pen'in seçilmesi halinde de Fransa'da yaşayan Müslümanları ve Türkleri nasıl bir gelecek bekliyor sorusunu soracağız. Siz de değerlendirmelerde bulunacaksınız. Evet. İşte hakikaten önemli bir konu.
Şimdi Marine Le Pen'in seçilme şansı maalesef var. Yani bu birinci turda mezburdu galiba, %7 civarında oy alan daha aşırı sağ bir şey var, aday vardı.
Evet.
Onun seçmenlerinin büyük ölçüde Marine Le Pen'e yöneleceği konusu açık, çok yani beklenen bir şey. Fakat %21 civarında oy alan sosyal demokrat görüşlü adayın seçmenlerinin aslında yani Macron'dan çok da memnun olmadığı kanaatindeyim ben. Çünkü biliyorsunuz bu sarı yelekliler hareketi oldu. Fransa oldu, uzunca bir süre sarsıldı bunlar ve o Macron ekonomi politikaları nedeniyle de yani aslında çok başarısız diğer politikaları da öyle falan da nedeniyle yani Macron'a karşı bir eğilim olmadığı ortada. İşte yani bir yere kadar gider. Bu geçen seçimden farklı olarak ikinci turda Marine Le Pen'in diğer adayların seçmenlerin bir kısmının oyunu alarak iktidara gelmesinin olası olduğu söyleniyor, evet, yazılıyor, çiziliyor.
Evet, Sayın Ünver.
Bunun nasıl bir sonucu olabilir diye düşündüğümüz evet vakit, işte o bahsettiğiniz İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'in yakılma olayı, hı hı, veyahut da işte Alman polisinin Türklere, Türk vatandaşlarına karşı sert tavırları, bu tür olaylar birazcık böyle sanki artacakmış gibi geliyor. Niye? Çünkü sadece Fransa'da değil, aşırı sağın aslında moral kazanma seçimi olarak düşünmek lazım. Yani Fransa'nın seçiminin ötesinde bu denli işte ırkçı değerlere bağlı olan aşırı sağ demek de yetmiyor yani. Hatta insanlık düşmanı bazı işte ne bileyim politikaları savunan bir liderin Fransa gibi önemli bir ülkenin Cumhurbaşkanı olması halinde en azından bir moral kazanma süreci başlayacak aşırı sağ için, Türkçüler için. Ve bunların da zaman zaman bazı taşkınlıklar yapması muhtemeldir. Ve bu taşkınlıklar da doğrudan doğruya işte Türk ve Müslüman işte kitlelere, kişilere, derneklere, işte yapılara falan filan yönelik olacak. Bu tabii son derece endişe duymamızı gerektiren bir durumdur. Fakat yani genel olarak zamanın ruhu demek lazım. Yani bu sadece Fransa'ya mahsus değil. İşte bakıyorsunuz öteden beri sol liberal düşüncelerin yeşerdiği, sosyal demokrasinin işte çok egemen olduğu düşünülen İsveç'te. Ondan daha önceki yıllarda da Danimarka'da biliyorsunuz çok ciddi İslam karşıtı hareketler oldu. Yani Hazreti Peygamber'in karikatürlerinin çizilmesi. Aynı şeyi malum Fransa'da da yaşadık, bu Charlie Hebdo hadisesi falan. Yani böyle bir rahatsızlık ortaya çıkmış vaziyette. Bu Almanya'da artık belki basına da intikal etmiyor. Gün geçmiyor ki bir Türk ibadethanesine şu veya bu şekilde bir saldırı yapılmasın. Yani şimdi bunlar çok ciddi gelişmeler ve bu ülkelerin hem iç huzurunu bozacak hem de dünyada bu tür işte faaliyetlerin artması da daha fazla sanki cesaret verecek gibi görülüyor.
Evet yani, Sayın Ünver.
Zelanda'da olanı biliyoruz.
Evet Sayın Ünver.
Belki yıllarda.
Şimdi İsveç'te ondan sonra İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ayrıntılarına baktığımız zaman şu da göze çarpıyor. Çok vahim bir olay aslında.
Gerçekten
bu Kur'an-ı Kerim yakma eylemi polis kontrolünde gerçekleştiriliyor. Yani burada Fransa devletinin de bir dahli var. İsveç'in de bir dahli var.
İşte şimdi bu İsveç'te polisin yani bunu nasıl açıklamaları mümkün oldu bilemiyorum ama yani kendi huzurlarını da bozacak şekilde bir provokasyona bu denli. Evet demeleri kabul edilmez diye düşünüyorum. Edilmemesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet.
Yani polisin denetiminde Kur'an-ı Kerim yakmak ne demek yani? Böyle
tabii,
bir şey olabilir mi?
Kabul edilemez.
Şimdi, yani buna karşı da bir takım gösteriler tabii. İnsanlar provoke oluyorlar, tahrik oluyorlar. Şimdi bakıyorsunuz Stockholm, Malmö, Örebro, Linköping, Norrköping, Landskrona bu şehirlerde falan gösteriler olmuş ve polis silah ateş açmış bazı yerlerde. 3 tane yaralı var diye biliyorum. Ondan sonra ve bu işin başını çeken de Rasmus Paludan diye bir Danimarkalı. Yani böyle Hardline diye bir partisi var, bir şeysi var, işte grubu var falan. Yani bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir düşüncedir? Doğrusu yani akıl sır almıyor.
Evet, Sayın Ünver.
Bu ülkelerde yani demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerde, insan haklarına riayet edildiği düşüncesinin yaygın olduğu ülkelerde bir bakıyorsunuz insanlar ötekileştirilmiş inançları yüzünden, kılıkları, kıyafetleri yüzünden hatta öldürülür hale gelmişler falan. Yaralanıyorlar, öldürülüyorlar. Bunu sadece şey yapmıyor. Sokaktaki insanlar yapmıyor. Yani sivil saldırı değil bu. Bakıyorsunuz devletin organları da işin içinde. Bu sefer aklınıza ne geliyor? Kurumsal bir ırkçılık var demek ki. Yani kurumsal ırkçılığı nasıl içine sindirebilir? Bu kadar demokratik olma iddiasında olan ülkeler ve halkları. Bu da bence tabii çok meçhul yani. Zor.
Tabii.
Bir şey söylemek mümkün değil.
Sayın yani, Ünver, biz Müslümanlar olarak şunu biliyoruz ki Müslümanlar efendim? Olarak şunu biliyoruz ki onlar ne kadar mücadele ederlerse etsinler efendim İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, kutsallarımıza karşı Kur'an-ı Kerim'in nurunu söndüremeyecekler. Allah nurunu tamamlayacaktır.
Tabii, tabii.
Bizim tabii, buna tabii. imanımız tam.
Onda şüphemiz yok. Onda şüphemiz yok.
Yani ama o kadar kin içerisindeler ki artık ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Fransız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağcı ve aşırı sağcı adaylar şöyle. Eric Zemmour, Marine Le Pen, Cumhuriyetçi kanadın adayı Valérie Pécresse ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Şimdi bu evet. adayların ortak seçim kampanyalarına baktığımız zaman İslam ve Müslüman karşıtlığı ön plana çıkıyor. Yani adaylar seçildikleri evet. zaman Müslümanlara yaşatacakları baskıyı önceden haber verir nitelikte nefret söylemlerinde bulunuyorlar. İşte birisi evet. çıkıyor, başörtülü kadınlara aşağılayıcı sözler sarf ediyor. Başörtüsünün dini bir emir olmadığını savunuyor. Aşırı sağcı adaylardan biri de camileri ve ezanı hedef alıyor. Fransa'da müezzin sesi duymak istemediğini ifade ediyor. Eğer ben cumhurbaşkanı olursam ezan sesi duymayacağım diyor. Bu sözlerle İslam karşıtlığını ve ırkçılığı ülkesinde meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Öyle değil mi?
Evet evet maalesef bu sadece Avrupa'ya da mahsus değil. Yani bir iki gün evvel yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'ta bir Türk'e sen Türk müsün deyip saldırıp bıçakla yaraladı birisi. Yani Türk evet, olduğunu evet. söylediği için işte yaptı Türklere karşı bir takım sloganlar sözler ederek bıçakla yaraladı. Şimdi bu yani maalesef aslında bunlar bu zihniyet Türkiye'de de kaşıyor biliyorsunuz. Bizim geleneğimizde böyle bir şey olmadığını söylemeye gerek yok. Türkiye'de de işte sığınmacılara karşı böyle bir tahrik operasyonu var. Bunun da dış kaynaklı olduğunu biliyoruz esasında. Yani bizim halkımızın aslında böyle içinde bu tür ayrıştırıcı, ayrıştırmaya yönelik düşünceleri, fikirleri yoktur. Bu batıya mahsus bazı değerler bunlar ya da değersizlikler diyelim. Değer demeyen insanın dili varmıyor. Ve dolayısıyla ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağı kanaatindeyim ben. Şimdi Almanya'daki hadise de ilk değil ne de son maalesef. Evvelki yıl zannediyorum yani iki sene evvel, iki sene oluyor şimdi ya da bir buçuk sene kadar evvel. Hı hı. Yine bu sefer de 15 yaşında bir Türk gencini neredeyse işte o Amerika'daki meşhum olayda olduğu gibi boğazına basmak suretiyle polis Almanya'da herhalde Köln'deydi. Yani az daha öldürecekti. Bu nasıl bir modadır yani polislerin böyle boğaza basma falan gibi bir eğitim mi görüyorlar, ne yapıyorlar yani böyle bir tutuklama ya da gözaltına alma modeli mi var? Bu nasıl bir şeydir?
Amerika'daki arada, olaydan sonra bunu gelenek haline getirdiler sanki.
Gelenek haline getirilecek bir şey midir Mustafa Bey yani değil mi? Ama yani maalesef böyle birbirlerinden el alıp birbirlerine öykünerek herhalde bu tür hareketlere giriyorlar ki bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir şeydir yani. Ve buna karşı mutlaka bizim işte dış temsilciliklerimiz gereken müdahaleleri yapıyorlar ama zor iş yani. Bu gittikçe artar bir şekilde devam ettiği takdirde. Şimdi geçen yalnız Almanya'da belki hafta yani bir hafta falan oluyor zannediyorum. Aşırı sağ odaklara polisin bir baskını oldu Almanya genelinde. Hı hı. Ben şöyle bir tepki gösterdim. Yani nihayet yani biliyorsunuz madem bunları izlemeye bir takım işler yapmalarına, bir takım suçlar işlemelerine müsaade etmeye hakkınız yok. Bir an evvel engelleyin, önleyin. Suçlu varsa cezasını da çekmesi lazım. Çok uzun zamandan beri böyle bir harekete girişti Alman polisi genel anlamda. Evet. Bunu tabii şöyle söylemek lazım. İnşallah kalıcıdır ve böylelikle kendi huzurlarını, sükunlarını bozacak. Aynı zamanda insan hakları ihlallerine yol açacak bir takım odakların bu şekilde ortadan kaldırılması için ilk bir adımdır diye düşünüyorum. Evet. Olmasını diliyorum en azından yani. Hı hı. Bu konuda tabii çok şey yapamıyorsunuz, ümit var olamıyorsunuz. Federal sistemde bir de bu merkezi güvenlik teşkilatının çok fazla şeyi yok. Yani mahalli güvenlik de önemli. Ve o mahalli güvenlik yapıları bazı hallerde bu tür şeylere girmiyorlar yani. genel mücadeleye girmiyorlar. Edindiğim intiba bu. Ve bu da tabii çok vahimdir. Gerçekten vahimdir. Tabii biz vatandaşlarımıza bu konularda çok sakin olmalarını sağlık vermeliyiz. Ondan sonra endişe etmekte haklıdırlar. Ama endişeleri olsa bile arkalarında da Türkiye Cumhuriyeti vardır yani.
Elbette. Yalnız değiller.
O konuda endişeleri düzeltmemeleri gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Sayın Ünver, süremizin de sonlarına doğru geliyoruz. İsterseniz birkaç cümleyle daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönelim Fransa'daki. Şimdi anketler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u açık ara önde gösteriyor. Böyle görünüyor. Fakat o da rakiplerinden farklı bir tutum içinde değil. Yine Müslümanları ötekileştirmeye çalışıyor. Irkçılıkla, evet. İslamofobiyle tanınıyor. İşte biliyorsunuz Macron camileri kapatmıştı. Bir de bunun yanında evet. Müslüman sivil toplum kuruluşlarına baskılar yapıyor. Yani seçim olduğunda Macron tekrar seçilirse ya da Le Pen gelirse bir şey değişir mi? Bir farklılık olur mu? Şimdiki duruma baktığımızda New York Times gazetesinde bir makale yayımlandı. Fransa'daki Müslümanların sessizce ülkeyi terk edildiğinden bahsediliyor. Başka ülkelere göç ediyorlar bu tehlikeden dolayı. Yani başımıza bir hal gelir, efendim huzurumuz bozulur. Daha kötü günler bizim üzerimize gelir diye ülkeyi terk ediyorlar. Bu konuda neler söylersiniz?
Ben öyle büyük bir göç hareketi falan beklemem de. Şimdi Macron gelirse işte eskisi gibi devam eder. O yine o İslam karşıtlığına devam eder ama Le Pen olursa daha vahim durumlarla karşılaşma ihtimali var yani.
Geçen programımızda söylemiştiniz Ehvenişer diye.
İşte Ehvenişer, evet, Macron ama.
Macron Ehvenişer.
Tabii mesele daha derinde, biliyor musunuz? Yani bu paradigmanın, bu yaklaşımın Avrupa toplumlarından, Batı toplumlarından nasıl temizleneceği konusunda hiçbir kimseden bir yol gösterici ifade falan da çıkmıyor yani. Aslında bunun ciddi bir sorun olduğunu kabul edilip, tabii tek tük namuslu aydınlar var hiç kuşkusuz. Ama bu büyük bir sorun. Bu büyük sorunu kendi menfaatleri uğruna da ortadan kaldırmanın yollarını aramaları gerektiğini düşünüyorum. Polisiye tedbirlerle olacak iş değil sadece.
Evet. Umarız yani, Fransa'da, Almanya'da, dünyanın pek çok yerinde yaşayan Türk vatandaşlarımızı, Müslümanları güzel günler bekler. Öyle ümit İnşallah. Ediyoruz ve dua ediyoruz. Şu mübarek İnşallah. Ramazan ayı içerisinde önümüzde bayram var. Evet. Birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz hakikaten. İslam karşıtlığının, efendim ırkçılığın en yüksek zirvede olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Umarız hepimiz için, Türkler için, Müslümanlar için iyi günler gelir.
İnşallah, inşallah Mustafa. Benim temennim de odur, başkası evet, olamaz.
Doğru. Sayın Ünver, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İnşallah
ben
haftaya görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek
İyi
üzere.
İyi günler. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle dünyada gündemde öne çıkan konuları konuştuk. Bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Efendim bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.